Ayrım 10. Hırsızlar Cumhuriyeti. Scott Lynch. Sayfa 88. 6. Kısım. Bir ara sokakta tedirgince kıpırdanarak ve Sabeta'nın onunla temas kurmasını bekleyerek geçen alacakaranlığın ardından Camor gecesi nihayet çöktü. Loki artık kızla beraber hedeflerinin hemen yanındaki evin damında uzun zamandır bakımsız kalmış bir bahçenin eski ahşap çerçevelerinin ve boş saksılarının arasına çömelmiş bir vaziyette duruyordu. İkinci ay daha yeni doğmuştu ve bulutsuz gökyüzü yıldızdan geçilmiyordu. On binlerce kırpışan göz adeta onu iş üstünde görme hevesiyle Loki'ye tepeden bakıyordu. Bir metre ötedeki taş korkuluğa dayanmış halde yatan Sabeta, basık, koyu renkli bir silüetten ibaretti. Buluştuklarında oğlana ettiği tek söz, "Çeneni kapa, yakınımda kal ve konuşma" olmuştu. Loki de aynen öyle yaparak onun peşinden şu an üstünde bulundukları evin ara sokağa bakan duvarına tırmanmış, pencere pervazlarına ve derin oymalı süslemelere tutunarak kendini yukarı çekerken hiç zorlanmamıştı. O andan itibaren kızla konuşma hevesini bastıran tek şey onun sinirini bozmaktan duyduğu dehşet olmuştu. Ve çatıda geçirdikleri süre zarfında iyi bir ceset taklidi yaptığı kanaatindeydi. Sabeta nihayet konuştuğunda yumuşacık sesiyle oğlanı irkiltti. "Sanırım nihayet uyudular." Ne, kimler?" "Burada oturan 3 yaşlı kadın." Sabeta başını çatının taşlarına yasladı ve bir süre kulak kesildi. "İkinci katta yatıyorlar ama dikkatli davranmaktan zarar gelmez." "Ah, elbette. Daha önce hiç çatı işi yapmadın, öyle değil mi çocuk?" Sabeta hafifçe kıpırdarken o kadar sessizdi ki Loki kızın siyah tüniğinin ve pantolonunun tek bir hışırtısını bile işitmedi. Kız birkaç kalp atışlık süre boyunca korkuluğun üstünden baktı, sonra tekrar yere çöktü.
"Ben hayır, böylesini yapmadım."
"Eh, sadece çalmak için gönderildiğimiz şeyle yetinebilecek misin? Yoksa Ratso onayı da yakma ihtimaline karşı sarı ceketlere kova zinciri kurdurayım mı?"
Sen ne dersen yapacağım, dikkatli olurum."
"Ne dersen mi?" Sabeta'nın yüzü gümüşü gri gölgeler arasındaydı. Fakat oğlana doğru dönerken gözleri yıldızların ışığını yansıttığı için Loki onları apaçık seçebildi.
"Ciddi misin?"
"Ah, evet." Loki birkaç kez kafa salladı. "Yemin ederim iki gözüm önüme aksın."
"İyi, öyleyse belki bu işi yüzüne gözüne bulaştırmazsın."
Kız korkulu işaret etti. "Yavaş hareket et. Sadece gözlerini kenardan çıkaracak kadar kalk. İyice bir bak." Loki konağın güney korkuluğunun üstünden ileriye göz attı. Hedeflerindeki gür çatı bahçeli ev sağındaydı ve 4 kat aşağısında ay ışığıyla yıkanan parke taşlı uzunca bir yol vardı. Razona semti sakin, huzurlu bir yere benziyordu. Lağım oluklarında sızıp kalmış ay yaşlara, durmaksızın çarparak açılıp kapanan taverna kapılarına, ellerinde cop ve kalkanlarıyla timler halinde devriye atan sarı ceketlere rastlanmıyordu. Sokak seviyesinde, pencerelerin arkasında ve kapıların üstünde alevden meyve öbeklerini andıran düzinelerce simyasal küre yanıyordu. Gerçek anlamda karanlık olduğu söylenebilecek yegane yerler ara sokaklar ve çatılardı.
"Kalo ile Galdo'yu görebiliyor musun?" diye sordu Sabeta.
"Hayır."
"Güzel, demek ki olmaları gereken yerdeler. Eğer bir terslik çıkarsa, mesela sokağa bir sarı ceketler timi girerse o ikisi, "Beyimiz daha çok şarap istiyor, beyimiz daha çok şarap istiyor" diye bağırmaya başlayacak.
"Ya sonra?"
"Sonra da kaçacaklar ve biz de aynını yapacağız."
Sabeta oğlanın yanına kadar süründü ve Loki nefesinin kesildiğini hissetti. Kız bir sonraki sözlerini onun kulağına fısıldadı.
"Çatı işinin ilk kuralı aşağıya nasıl ineceğini bilmektir, biliyor musun?"
"Geldiğimiz gibi mi?"
"Çok yavaş, çok riskli. Hızla aşağı inmek yukarı çıkmaktan daha tehlikelidir. Özellikle de geceleri."
Sabeta damın ortasındaki incecik gri bir halatı işaret etti. Loki halatı bir saksı ve kırık çardak yığınına kadar gözleriyle takip etti.
Buraya geldiğimde onu çatıya bağladım. Yarı ipektir. Bizi yere 1,5 metre kalana dek aşağı indirmesi lazım. Kaçmamız gerekirse ucunu kenardan at, yapabildiğin kadar hızla aşağı kay ve halatı geride bırak, anladın mı?
Anladım.
Şimdi şuraya bak. Kız onu dürterek korkuluğun üstünden tekrar bakmasını sağladı ve parmağıyla caddenin karşısındaki bir ara sokağa gösterdi. Kaçış yolumuz orası. Caddenin karşısına geçmen gerekecek ama sansalardan biri oradan gizlice seni izliyor olacak. Zincir oranın 1-2 blok ilerisinde. İşler sarpa sararsa git bir sansa bul, anladın mı?
Evet ama ya yakalanmazsak?
Plan aynı çocuk. Sadece daha ağırdan alacağız, o kadar. Hazır mısın?
Tabii, ne zaman istersen. Peki karşıya nasıl geçeceğiz?
Yangın kalasıyla. Sabet ona peşinden gelmesini işaret edip hedefledikleri efe bakan korkuluğa doğru emekledi. Oraya vardığında taş duvara yaslanmış uzun bir latayı nazikçe tıklattı. Altındaki bina yanmaya başlarsa bunu komşularına uzatıp senden hoşlandıklarını umarsın. İki çocuk sessizce ve yavaşça çalışarak 5 metre uzunluğundaki kalası korkuluğun kenarına kadar kaldırıp ara sokağın üzerinden karşı tarafa uzattı. Sabeta kalası yönlendirirken Loke de tüm ağırlığını iç kenara verdi. Oğlan kendini kalasın öteki ucu aşağı düştüğü takdirde uçup gidecek bir mancınık taşı gibi hissetmekten alıkoyamadı. Fakat birkaç riskli saniyenin ardından Sabeta tahtanın karşı ucunu hedefledikleri evin korkuluğuna dayamayı becerdi. Kız zarifçe kalasın üstüne sıçradı, sonra da emekleme pozisyonu aldı.
''Teker teker geçeceğiz.'' diye fısıldadı. ''Kafanı kaldırma ve acele etme.''
O karşıya geçerken Loki'nin kalbi suç işlemekte olmanın verdiği tanıdık heyecanla çarpmaya başladı. Hava cellat rüzgarının taşıdığı toprak kokusuyla doldu ve sıcak bir esinti oğlanın saçlarını uçuşturdu. Beş kulenin akıl almaz uzunluktaki gölgeleri kuzeydoğuda tüm heybetleriyle yükseliyor, gümüşü ve altın sarısı fenerlerinin ışıkları birer taç gibi zirvelerini süslüyor, bu suni takım yıldızlar soğuk ve gerçek yıldızlarla birbirine karışıyordu. Sıra ona geldi. Kalas bir yetişkin için cesaret kıracak kadar dardı. Fakat Loki'nin cüssesindeki biri onun üzerindeyken ayağa kalkma gereği bile duymadan arkasına dönebilirdi. Oğlan kolayca karşıya geçti. Kalasın ucundan aşağı atladı ve canlı bir bahçenin ıslak kokuları arasında çömeldi. Tepesindeki yapraklı dallar hışırdıyordu. Sabeta gölgelerin içinden uzanıp da onu omzundan tuttuğunda neredeyse havaya sıçrayacaktı.
''Gürültü yapma.'' diye fısıldadı kız. ''Ben gerdanlığı almaya gidiyorum. Sen çatıyı gözetle. Kalasın yerinde kalmasını sağla. Ya bir şey olursa? Yere 3 defa vur. Zaten benden önce fark ettiğim bir şey olursa kaçmaktan başka seçeneğimiz yok demektir.'' ''Seslenirsen sakın o adımı kullanma.''
''Kullanmam. İyi. Yani iyi şans.'' Fakat kız çoktan gitmişti. Loki hemen sonra bir dizi hafif tıkırtı işitti. Sabeta bahçenin bir yerlerinde maymuncuk kullanarak bir kilidi açıyordu. Bu iş uzun sürmedi ve bir kapının menteşeleri belli belirsiz gıcırdadı. Uzun dakikalar boyunca kalasın başında nöbet tutan Loki devamlı etrafına bakınmasına rağmen damdaki sarmaşıkların ve yaprakların gölgeleri arasında bir düzine yetişkin adamın saklanıyor olabileceğini düşünmeden edemedi. Arada bir başını korkuluktan çıkarıp dar köprünün karşısına da göz attı. Diğer çatı rahatlatıcı bir şekilde boş kaldı. Loki tam yolun karşısına attığı 4. veya 5. bakışın ardından yerine dönüyordu ki ayaklarının altından bazı sesler geldi. Hemen diz çöküp bir kulağını sıcak taşlara dayadı. Duyduğu bir mırıltıydı. Önce biri sonra da başka biri konuştu. Yetişkin sesleri bir koro halinde yükseldi, ardından bağırışmalar başladı.
''Ha siktir!'' diye fısıldadı Loki.
Sabeta'nın gittiği yönden bir dizi patırdı, sonra da hızla açılan bir kapının gümbürtüsü geldi. Kız gölgelerin arasından Loki'nin üstüne fırladı, onu kollarından tuttu ve kalasın üstüne kaldırdı.
''Koş, koş, koş!'' dedi nefes nefes. ''Çabuk ol! Sorun nedir? Koşsana be kahrolasıca, ben kalası tutarım!''
Loki emniyete uzanan o 5 metreyi hayatı boyunca hiç yapmadığı kadar hızlı bir şekilde aştı. Hatta o kadar hızlıydı ki kalasın sonuna vardığında korkuluktan aşağı yuvarlandı ve kafa üstü çakılmamak için sarsakça bir takla attı. Ardından sersemlemiş bir halde ayağa kalktı ve hemen Sabeta'ya doğru döndü. Haydi diye bağırdı, haydi. Halat diye tısladı kız, kahrolası halattan aşağı in. Sen geçene kadar kalası tutarım. Loki ellerini tahtaya kenetledi, dişlerini sıktı ve kendini kastı. O sırada zihninin bir bölümü bu kıt kuvvet gösterisinin ne kadar gülünç göründüğünü farkındaydı. İyi de Sabeta neden gelmiyordu? Halat diye bağırdı kız, git. Loki başını kaldırınca kızın arkasındaki bahçeden uzun koyu renkli silüetlerin fırladığını gördü. Yetişkinler kollarını kıza doğru uzatıyorlardı ama Sabeta kaçmaya çalışmıyor, hatta onlara doğru dönmüyordu. Öyle yapmaktansa kalası kavramıştı ve "Hayır!" diye haykırdı Loki, "Hayır!" Sabeta arkadan yakalanarak havaya kaldırıldı fakat ayakları yerden kesilirken son saniyede kalasın kendi tarafındaki ucunu korkuluktan kaldırıp boşluğa itmeyi becerdi. Loki ağırlık merkezinin kaydığını ve kalasın aşağıdaki ara sokağa düşmeye başladığını hissetti. Tahta onun tek başına sabit tutamayacağı kadar ağırdı. Kalasın ona bakan ucu hızla havaya kalktı ve çenesine çarparak oğlanı geriye savurdu. Loki kıç üstü düşerken 4 kat aşağıdaki parke taşlarına çarpan kalasın yankılı gümbürtüsünü duydu. Kaç diye bir kez daha bağırdı Sabeta. Bağırışı boğuk bir çığlıkla son buldu ve Loki kan tükürerek alelacele ayağa kalktı. Diğer çatı, yeni bir ses, bir adam, sokağa inin. Loki kalmak, Sabeta'yı gözden kaybetmemek, ona yardım etmek istiyordu. Fakat kendini bildi bileli kafasından daha hızlı çalışan ayakları onu daha şimdiden oradan uzaklaştırıyordu. Apar topar halatın yanına vardı, ucunu karşı korkuluktan attı ve tereddüt etmeksizin kendini kenardan aşağı bıraktı. Taşlar gözünün önünden hızla geçip giderken halatın avucunda yarattığı baskı çabucak artarak sıcak, yakıcı bir acıya dönüştü. Uluyan Loki dibe varır varmaz halatı bıraktı. Son 1,5 metreyi düşerek kat etti ve yere yığılıp kaldı. Hiçbir yeri kırılmışa benzemiyordu. Çenesi ağrıyor, avuçları kör bir baltayla yüzülmüş gibi yanıyor ve başı hala dönüyordu. Ama en azından hiçbir yeri kırılmışa benzemiyordu. Tökezleyerek bir koşu tutturdu. Çıplak ayakları parke yolda şaplarken hedef evin kapısı güm diye açıldı ve altın sarısı bir ışıkla çevrili 2 adam ortaya çıktı. Bağıran adamlar hiç vakit kaybetmeden onun peşine düştü. Loki bacaklarını bir su motorunun pistonları gibi kalkıp inmeye zorlayarak ara sokağın karanlığına daldı. Kaçmak istiyorsa aradaki mesafenin her santimini koruması gerektiğinin farkındaydı. O koştukça gölgelerin arasından ne idüğü belirsiz siyah şekiller fırlıyor, yanlarından geçtiği sırada da normal nesnelere, boş fıçılara, çöp yığınlarına, kırık at arabası parçalarına dönüşüyordu. Arkasından çizmeli ayakların rap rap rapları geliyordu. Loki kısa kesik nefesler alırken kırık bir saksıya yahu şişeye basmamak için dua ediyordu. Çıplak ayaklar tırmanış için iyiydi ama tabana kuvvet koşarken tüm avantaj papuç giyenlerdeydi. Adamlar gittikçe yaklaşıyordu. Bir şey Loki'ye öyle sert çarptı ki ilk başta bir duvara tosladığını zannetti. Ciğerlerindeki tüm hava boşalıverdi ve bir sonraki izlenimi kafa karıştırıcı bir hareketlilik oldu. Biri onu tüniğinden tutup yere çaldı, karanlıktan fırlayan başka biri onunla aynı cüssede veya azıcık daha iri biri onun az önce koşmakta olduğu yönde deperak aktı. "Şşş!" diye doğrudan kulağına fısıldadı sanzalardan biri. "Kıpırdama!" Yanağını nemli taşlara dayamış yatan Loki dar bir aralıktan tuğla duvarlı bir geçide bakıyordu. Kaçarken kullandığı ara sokağa bağlı daha dar bir yola çekilmiş olduğunu anlaması uzun sürmedi. Onu tutan sanza ağır, ıslak ve kötü kokan bir şeyi üzerlerine kapatarak dışarıyı görebilmeleri için yalnızca ufacık bir boşluk bıraktı. Hemen sonra Loki'nin 2 takipçisi oflayıp puflayarak ve sövüp sayarak apar topar önlerinden geçti. Adamlar Loki'nin yerine geçmiş suretin peşinden koşmayı sürdürdüler ve birkaç metre ötede gizlenen 2 oğlana dönüp bakmadılar. Kalo onları bir güzel peşinden koşturacak. Takibi bıraktıklarında da yanımıza gelecek dedi Sansa birkaç saniyenin ardından.
Galdo dedi Loke, onu yakaladılar. Betty yakaladılar.
Biliyoruz. Galdo kamuflajlarını bir kenara itti. Hayvanlarca çiğnenmiş ve bir ara sokakta birikebilecek her türlü pislikle kaplanmış şey kadim bir deri pardüsüye benziyordu.
Bağrışmaları duyunca koşup geldik ve seni tutabilecek bir yere konuşlandık. Şimdi çabuk ve sessiz ol.
Galdo onu ayağa kaldırdı, döndü ve yumuşak adımlarla yan sokakta ilerledi.
Onu yakaladılar diye tekrarladı Loki. Ansızın yanaklarının gözyaşlarıyla ıslanmış olduğunu fark ederek. Onu yakaladılar. Bir şeyler yapmalıyız, bir şey.
O kadarını ben de biliyorum. Galdo onu elinden tutarak peşi sıra sürükledi. Zincir bize ne yapmamız gerektiğini söyler. Yürü hadi.
Sabetha'nın vaat ettiği gibi zincir fazla uzakta değildi. Sansa ikizi Loki'yi batıdaki rıhtımlara, Razona'nın en ufak sınırını teşkil eden kanala paralel sıralanan ucuz ambarlara doğru çekiştirdi. Gündelik giysiler ve uzun bir kahverengi pardesü giyen zincir onları oradaki küf ve kafur kokan boş bir ambarın içinde bekliyordu. İki oğlan kapıdan içeri daldıklarında adam simyasal bir küreyi sallayarak zayıf bir ışık sağladı ve hemen yanlarına geldi.
İşler ters gitti dedi Galdo.
Onu yakaladılar dedi Loki avaz avaz bağırıyor olduğunu umursamadan.
Sabeta'yı yakaladılar, üzgünüm, onu bir anda yakaladılar işte.
Loki kendini peder zincirin üstüne attı ve adam hiç tereddüt etmeden onu kucağına alıp sarıldı. Tüm bedenini sarsan ışkırıkları dinene kadar da çocuğun sırtını sıvazladı.
''Tamam geçti artık oğlum'' dedi zincir. ''Artık bizimlesin, her şey yolunda. Sabeta'yı kim yakaladı bana söyleyebilir misin?''
''Bilmiyorum, evdeki adamlar.''
''Yani sarı ceketler değil mi?''
''Sanmıyorum, özür dilerim. Aklıma bir fikir gelmedi. Bir şeyler düşünmeye çalıştım ama...''
''Yapabileceğin hiçbir şey yoktu'' dedi zincir kesin bir dille.
Loki'yi yere bıraktı ve pardüsüsünün yenlerinden biriyle oğlanın yanaklarını kuruladı.
''Kaçmayı başardın ya, o kadarı yeter.''
''Gerdanlığı alamadık.''
''Siktir et gerdanlığı.''
Zincir oğlanı oraya getiren Sansa'ya doğru döndü. ''Galdo nerede?''
''Galdo benim.''
''O zaman?''
Kalo bizi kovalayan iki adamı ekiyor.
Ne tür adamlar? Üniformaları var mı, silahları?
Sarı ceketlerden olduklarını sanmam. Belki de soymamızı istediğin ihtiyarın adamlarıdır.
Cehennemin alevli bokları adına.
Zincir bastonunu kaptı. Bu kostümünün bir parçası ve aynı zamanda el altında bir silah bulundurmanın iyi bir yoluydu. Sonra da deri kında bir hançer çıkarıp Galdo'ya attı.
''Burada kalın, ışığı söndürüp saklanın. Benden önce gelecek olursa Kalo'yu bıçaklamamaya çalış.''
''Nereye gidiyorsun?'' diye sordu Loki.
''Kiminle karşı karşıya olduğumuzu bulmaya.''
Zincir ilerleyen yaşına dair sıkça dile getirdiği yakınmalarını haksız çıkaran bir süratle kapıdan çıkıp gitti. Galdo ufak simyasal küreyi alıp Loki'ye fırlattı. O da ellerini ışığın üstüne kapadı. Karanlıkta yalnız kalan iki oğlan oturup bundan sonra olacakları beklemeye koyuldu. 7. Kısım. Zincir bir saat kadar sonra suratı kül gibi olmuş Kalo'yla beraber geri geldi. Onlar ambara girerlerken Loki ellerini ışığın üstünden çekti ve ikiliye doğru koştu.
''Sabeta nerede?'' diye sordu.
Zincir üç oğlanı süzüp iç geçirdi.
''Bana en ufağınız lazım'' dedi usulca.
''Ben mi?''
''Tabii ki sen Loki.''
Adam uzanıp Sansa kardeşleri kollarından tuttu. Yanlarına diz çökmesinin ardından onlara Loki'nin duyamayacağı kadar kısa ve alçak sesli talimatlar fısıldadı. Kalo ile Galdo itiraz edecek gibi oldular.
''Kahretsin çocuklar'' dedi Zincir. ''Başka seçeneğimiz olmadığını biliyorsunuz. Hemen eve gidin, birbirinizden ayrılmayın.''
İkizler tek kelime dahi etmeksizin koşa koşa ambarlardan ayrıldılar. Zincir doğrulup Loki'ye baktı.
''Gel'' dedi adam. ''Zaman bu akşam dostumuz değil.''
''Nereye gidiyoruz?''
Loki ona yetişmek için peşinden koşturdu.
''Uzağa değil, çatısına çıktığım binanın bir blok kuzeyindeki bir eve.''
''İyi de tekrar o taraflara gitmemiz güvenli mi?''
''Artık yanında ben olduğum için tamamen güvenli.''
Zincir sözlerini doğrularcasına bir ara sokağa değil de bir caddeye saptı ve Loki'nin kısa süre önce kaçtığı mahalleye doğru tez adımlarla ilerledi.
Sabeta'yı kimler yakalamış, sarı ceketler mi?
Hayır, onlar Sabeta'yı özel bir meskene değil bir karakola götürürlerdi.
Şey, öyleyse soymaya çalıştığımız adamlar mı?
Hayır, daha da beteri. Loki adamın yüzünü görememesine rağmen telaffuz ettiği her sözcükte kaşlarını çattığını tahmin edebiliyordu. Dükün casusları, isimsiz bir adamın komutasındaki gizli polisleri.
İsimsiz mi?
Ona örümcek derler. Adamları sarı ceketlerin yapamayacağı kadar nazik görevleri üstlenir. Birer casus, suikastçı ve sahtekardırlar. Dürüst vatandaşlar kadar tehlikelidirler.
O evde ne arıyorlardı ki?
Şanssızlık doğru olamayacak kadar iyimserce bir ihtimal. Sanırım gerdanlıkla ilgili o tüyo bir yalandı.
Ama o zaman hassiktir. Demek aramızda bir muhbir var.
Bizim gibiler için o kelimeyi düşüncesizce söylemek çok ağır bir günahtır. Zincir hızla ona doğru dönünce irkilen Loki geriye doğru sendeledi. Adamın suratı daha hiç görmediği kadar asıktı ve söylediklerini vurgulamak için işaret parmağını ileri geri sallıyordu.
Bu bir dürüst vatandaşın bir başkası için düşünebileceği veya söyleyebileceği en kötü şeydir. Böyle bir suçlamada bulunmadan önce kesin kes emin olsan iyi edersin. O kelimeyi sağda solda pervasızca kullanacaksan yanında silah taşımaya bak, anladın mı?
Evet, özür dilerim.
Meragio'daki adamım sağlamdır.
Zincir arkasına döndü ve peşinde Loki ile beraber yeniden sokaktan aşağı hızla yürümeye koyuldu.
Hele çocuklarım tertemizdir, hem de hepiniz.
Öyle bir şey demek isteme.
Biliyorum. Anlaşılan bilginin kendisi bir tuzak için yemdi. Herhalde o yemi kimin kapacağını bile bilmiyorlardı. Olta atıp bir balığın gelmesini beklediler.
Böyle bir şeyi niye umursasınlar ki?
Çıkarlarına da ondan diye omurdandı Zincir. Meragio'da bağlantıları bulunan Razzona gibi sessiz sedasız bir yerde işe çıkmayı göze alan hırsızlar. Öyleleri araştırılmaya değerdir. Veya ortadan kaldırılmaya.
10. ayrımın sonu. Sayfa 97.